Ayrım 2.
Vlakov'la konuşmasından sonra Lansiye uzun uzun düşündü. Rusların siparişini yerine getirmek zorundayız. Bu Roy denen adamı anlamıyorum. 15 günde her şey yeni baştan düzenlenemez ki. Hem bu ne işlere karışıyor? Ona kesin bir cevap versen bari. Tam şu sıra Alpert'in gidişi de zamansız oldu. Hem Alpert para işinden hiç anlamaz. Çok iyi bir mühendistir, işte o kadar. Roy'a gelince, mühendis bile değil. Nereden çıktı acaba? Yüzünde de sevimlilikten eser yok. Neyse canım, Madoya nişanlı aramıyoruz ya, yüzünden bana ne? Önemli olan rahatlık, işlerin düzelmesi. Rus da çok sevindi. Böyle bolşevikler olabileceği hiç aklıma gelmezdi. Belki insanlar her yerde birbirinin aynıdır. Roşen müessesesini yönetmek için mi yaratıldım ben? Bir adamın sırtındakileri çıkar, geldiği yeri, mesleğini, düşünüşünü anlayabilirsen anla. Savaşta da böyle olmadı mı? Aynı birlikte Hindiçini Bankası'ndan şaleyle sokaklarda İzmir toplayan zavallı Jack vardı. Nasıl da birbirini seven iki arkadaştılar. Hem dost hem suç ortağı. Sonra herhalde biri hisse senetlerine, öbürü de izmaritlerine döndü. Savaş herkese yanı başındakinin nereden geldiğini, kim olduğunu unutturmuştu. Neden Roy hep yeni bir savaşın sözünü ediyor? Louis hava kuvvetlerine katılacak. Çılgınlık bu. Savaş olmayacak. Kimse yeni bir savaşa dayanamaz. İnsanlar rahatlarından başka şey düşünmüyorlar. Tabii işin yeniden düzenlenmesi çok büyük bir söz. Biraz sıkışmak, yer vermek gerek. Başka ne yapabilirim? 54 yaşındayım, yorgunum. Varsın Roy olsun. Rahatlık işte. Kimse beni bundan yoksun bırakamaz. Lansiye Vlakov'la birlikte kimleri çağırabileceğini düşünüyordu. Nivel'i çağırmak isterdi. Geceye şiirli bir hava verirdi ama çatışmalardan korkuyordu. Nasyonalistti Nivel, komünistleri hiç sevmezdi. Nivel zayıf, sinirli biriydi. Yalnız sanat ve şiir meraklılarının dar çevresinde Sirkenin Maskesi adlı kitabıyla tanınırdı. Emniyet müdürlüğünde önemli bir görevi vardı. Meslektaşlarının çoğu pasaport şubesi müdürünün geceleri gözleri dalgın, dudaklarını oynatıp kağıt parçalarına bir şeyler yazdığını bilirlerdi. İşi canını sıkıyordu ama başka yerden geliri yoktu. Kitapları satılmıyordu. Kendisine küçük bir servet bırakması gereken teyzesi de 70 yaşına gelmişti ama hep neşe doluydu, keyifliydi. Nezle olduğu bile yoktu kadının. Nivel'in varlığı herhalde bir akşam yemeğinin havasını değiştirecek, yükseltecek güçteydi. Ama Lansiye karar veremiyordu. Hep o Allah'ın belası politika. Sonunda karısına bile danıştı. Marcel'in cevabı en iyisi hepsini teker teker davet etmek oldu. Lansiye diretti. Nivel şairdir. Bu Rus'un ne sağcı ne de solcu olduğumu anlamasını istemiyorum. Bir Fransızım ben, o kadar. Bunu bilmeli. Tamam, oldu. Lejan'ı çağıracağım. Yalnız komünist değil, komünistten de ileri. 1936 yılında fabrikada greve kimin ön ayak olduğunu çok iyi biliyorum. Yine de Lejan benim gözümde eşsiz bir mühendis, kültürlü bir adam. Herkes deliyse benim delirmem için sebep yok. Hayır hayır, 54 yaşındayım. Bu yaştan sonra insan kendini yenileyemez. Başka kimi davet etmeli? Profesör Dumas. Tabii Sembat. Yeter. Dur, uzun süre önce profesöre himaye ettiği hanımı da çağıracağıma söz vermiştim. Bir dakika, bir dakika nereye yazmıştım? Hah, Madame Anna Roth. Çek olmalı bu kadın. Belki de Macaristan'dan gelme, ne bileyim. İspanya'da çarpışmış ama korkma, çok sevimli. Dumas'ın evinde kaç kere karşılaştık. Rus da onu görmekten hoşlanacaktır. Kapının eşiğinde durdu. Galiba pek çok komünist çağırdık. Gülmeye başladı. Görüyor musun Marcel'in? Beni de bulaştırdılar. Bu hesaplılık, gelenlerin arasında denge kurmak merakı da nereden çıktı? Gören yeni hükümeti benim kuracağımı sanacak. Oysa basit, kendi halinde bir yemek veriyoruz. Lansiye Korbel'in özelliklerini göstermeye bayılırdı. Dolapları açar, eski silahları, gravürleri, sigara tabakalarını çıkarır, duvara asılı resimleri aydınlatır, sonra konuklarını bahçede gezdirirken, işte derdi, Amerika'nın kara ağacı, Noel gülü, Sudanlı karaca. Yeni gelen birinin varlığından hoşnut, Afrikalı bir kabile reisinin tefini, Talleyrand'ın, Talleyrand 1754-1838, Frans ihtilalinden başlayarak yaşadığı sürece bütün rejimlere hizmet ve ihanet eden ünlü Fransız devlet adamı. İmzasını Sergey'in dikkatine sundu. Yağmur bile Lansiye'yi durduramamıştı. Rus'a Sudan karacasını göstermek gerekiyordu. Öteki konuklar çok iyi bildikleri bütün eşyaları bir kere daha hayranlıkla seyretmek zorunda kaldılar. Hem Lansiye zaaflarını kolay bağışlatabiliyordu. Dostlarını ağırlamayı bilen kişilerin sayısı o kadar azdı ki, Lansiye sık sık Madame Curie ya da Renoir dostlarına haşlanmış etle suda pişmiş patates verebilir derdi. Ama Boris Lansiye de kim? Benim varlığım kimseyi neşelendirmez. Marcel'in dışında. Lansiye'nin en sevdiği eserlerin durduğu başucunda küçük şiir ciltlerinin arasında içi notla dolu bir de yemek kitabına rastlanırdı. Konuklarına verdiği şölenler yemek sanatını boşuna incelemediğini ortaya koyuyordu. Corbel'in insanlarda bir vaha izlenimi uyandırmasının bir başka nedeni daha vardı. Ev sahibinin rahatlığı konuklarına da geçiyordu. Oysa o yıl hiç durmadan kaçınılmaz bir savaşın söz edilmekteydi. Bu sözlere inananların sayısı da azdı ama savaş yakındır nakaratı da en sakin insanları bile çileden çıkarıyordu. Silkinip sıkıntıyla camlardan akan yağmuru izleyen ressam Sembat, yağmur, hep yağmur diye düşündü. Eline bir gazete aldı, can sıkıntısıyla mırıldandı. Yine savaş. Almanlar bizi korkutmak istiyorlar. Bizimkiler de korkmamış görünüyorlar. Prag için savaşmadığımıza göre Danzig için savaşmak isteyen çıkar mı? Gevezelik. Şu Alper çılgını yolculuğa çıkmadan çok önce ne demişti? Son 20 yıl boyunca Paris'i neler karıştırdı biliyor musunuz? Önce der des der bitmişti. Barış hep barış. Üstü geniş, bele oturan erkek elbiseleri, foxtrot, Paul Morand'ın hikaye kitabı geceleri açık, Bolşevik ağzı bıçaklı adam, sonra bulmacalar, onarımlar, Josephine Baker senatörlerin aklını başından alıyor, Stroen'in imzası Eyfel Kulesi'ni süslüyor, kuyumcu Mesterino bir simsarı boğazladı, Ustrih olayı, derken kriz, parfümcü Coty, halk dostu, dans salonlarında çalışan kızlar, Mademoiselle Violet, babasını zehirledi, Stavisky olayı, halas çocuklar Concord alanında otobüsleri ateşe veriyor, kadınlar saçlarını eflatuna boyadılar, eski bir at, Sphinx adını taşıyan çağdaş bir genel evin açılış töreni yapıldı, psikanaliz, gerçeküstücüler, su koy veren mezarcılara, varıncaya dek yayılan grevler, ardından savaş konuşmaları, Giro'nun yazdığı Truva Savaşı Olmayacak oyununun galası, pasif korunma denemeleri, Münih donanma şenlikleri, sonra yine savaş üzerine konuşmalar. En iyisi konuyu değiştirmek. Süper gerçek üstücüler ya da arsenikli yeni bir Violet Nozia Y'dir. Basın çok başka bir görüşü açık açık yansıtmaktaydı. Her gün savaşın kaçınılmazlığı konusunda yeni bir yazıya rastlanıyordu. Gazetelerin gevezeliklerinden kurtulup basını dinlemek için insan Corbel'den iyi yer bulamazdı. Orada tartışma çıksa bile Paul Claudel'in mi yoksa Paul Valery'nin mi daha zarif olduğu konuşulurdu. Ancak domuz paçasını nasıl pişirmek gerektiği konusunda görüş ayrılığı çıkabilirdi. Konuklardan birinin sözü Çeklere, Polonyalılara, Moskova görüşmelerine getirmesi Lansiye'nin ısrarla ama kırmadan konuşmayı bir tiyatro galasına, Savoy'un güzelliklerine, havaya, bu yağmurlar da ne zaman bitecek yöneltmesine yeterdi. Savaş çıkmayacaktı ama kimse deniz kenarına ya da dağa gitmeye hevesli görünmüyordu. Otelde pinekleyip gözü pek yüzücülerin yağmur altında denize girişini seyretmek can sıkıntısıydı. ''Yağmurdan çekinmez misiniz dostum?'' diye sordu Lansiye. Sergey gülümseyerek cevap verdi. ''Yağmuru severim, keyiflidir. Tabii gürültülü, hava kabarcıklı bir yaz yağmuruysa.'' Mado kendisinin bile beklemediği bir sinirlilikle atıldı. ''Moskova'da züppeler çok demek.'' Lansiye serzeniş dolu gözleriyle kızına baktı. Bir yabancıyı kırmanın gereği var mıydı? Sergey cevap vermedi. Gerek yüzü, gerek duruşuyla Mado ilgisini uyandırmıştı. Bakışları karşılaştı. Sergey şaşırdığında başını arkaya atıyor, iri kül rengi gözlerini kırpıştırıyor, genellikle yumuşak, dalgın yüzüne o an küstah bir anlam geliyordu. Neden bana böyle yüksekten bakıyor dedi Mado kendi kendine. Benden nefret mi ediyor yoksa? Ama neden? Benimle konuşmadı bile. Bu adamlar herhalde herkesten nefret ediyorlar. Lejan da söylemişti bir gün. Pek çok kokuşmuş kişi var ortalıkta. İyi ya, ben de insandan nefret etmeyi bilirim. Oysa ne de sevimli bir yüzü var. Yoksa bu yüz bir maske mi? Mado Sergei'ye bakmamak için kendini zorladı. Buna rağmen onu gözlemekten kendini alamadı. Birbirlerini arıyormuşçasına bakışları durmadan karşılaşıyordu. Karşılaştıkça da kızaran Mado kendi kendine basıyordu çimdiği. Babası yaptığı natürmortları konağa göstermeye kalkınca Mado, ''Bay Vlakov'a kötü resimlerimi zorla göstermenin gereği yok.'' dedi. Lansiye rengi atmış bir eski fotoğraf koleksiyonunu ortaya çıkardı. Bir absent bardağı önünde Verlaine, geçen yüzyıldan kalma bir otomobil içinde Zola. ''Sizin öğrencilik çağınızdan kalma bir fotoğrafınız yok mu?'' diye sordu Sergei. ''Babamla alay ediyor sanki.'' dedi Mado kendi kendine. Lansiye çocuk gibi sevindi. Bir deste resim getirdi. Resimlerin birinde paltoya sarılmış, yıkıntılar önünde duran genç bir adam görülüyordu. Sergei ev sahibine bakmaktan kendini alamadı. Lansiye güldü. ''Hayır, hiç benzemiyorum gençliğime. 30 yıl da az değil.'' Yemeğin başlarında Lansiye solgun ve sessiz Nivel'i kuşkuyla gözledi. Ama piliç gerçekten çok iyi olmuştu. Eski Burgonya şarabıyla birlikte etkisini gösterdi. Nivel kendini toplamış, yüzüne renk gelmişti. Lansiye kendinden memnun, başarılı yemeklerin sonunda duyulan karmakarışık sesleri dinliyordu. Olaylarda, görüntülerde, duygularda olağanüstü ne varsa sanat onunla yaşar diyordu Nivel. Bir kere milyonların duyduğunu ben de duyarsam bunun ilginç yanı kalmaz ki. Sanatta hiçbir olağanüstü yan olmaması gerektiği inancındayım diye karşılık verdi Roger Sembat. Flaubert içinde hiçbir önemli olaya rastlanmayan bir roman yazmayı denedi adeta. Yazmadığına üzgünüm. Bonnard bir çardak resmi yapıyor. Marki ufak bir ırmak. Utrillo mahalle arasında bir sokak. Ama örneğin İsviçre'de ressamın yapacağı şey yok. Buzullar sanat için yaratılmamış. Sizin olağanüstü duygularınız tıpkı Alp dağları gibi. Eğer insanlık bir gün akıllanacak olursa olağanüstü şeylerle ilgilenmekten vazgeçecek. Gazeteleri alalım. Ne yazıyorlar? Rezaletler, cinayetler. Şimdi de Hitler çıktı başımıza. Olağanüstü bir manyak. Oysa hanım ellerinin çiçek açması, sütçüm Lucy'nin evlenmesi, sütün, tarlaların, Renoir'ın var olması çok daha ilginç. Öyleyse Sovyet toplumunu seveceksiniz. Çünkü orada olağanüstü bir şey olamaz. Mülkiyetin kalktığı yerde deha, bağışlanmaz bir baskı hatasıdır. Lejan araya girdi. İşi çok hafiften alıyorsunuz Bay Nivel. Bakın Almanya'ya, Nietzsche'nin tanrılaştırıldığını görmüyor muyuz orada? Dağların tepelerine biraz daha yakından bakılsa ne görürüz? Bir koyun sürüsü, başka bir şey değil. Ortak mülkiyet sözü sizi ürkütüyor mu? Ben Rusya'ya gitmedim ama asıl ortak mülkiyetin geçerli olduğu yerlerde sıfırlara değil, gerçek adamlara ihtiyaç duyulduğu inancındayım. Ortak mülkiyet düzgün kesilmiş çimen gibidir. Güzeldir ama tek düzedir. Öne çıkan her şey kademelendirilmiştir. Bay Sembat'ın sözünü ettiği Flaubert günlük şeyleri yazmak istiyordu. Ama olağanüstü yazdı bunları. Tersine Sovyetler Birliği'nde alışılmış biçimde kaleme alındı. Orada ne bir Flaubert var ne de olabilir. Flaubert'in dörtte biri bile çıkamaz Rusya'da. Siz? Ben her şeyden önce bugün Fransa'da Flaubert'in sekizde birine bile rastlanmadığını söyleyeceğim. Evet ama size göre Fransa çürümekte. Oysa Rusya gelişiyor, çiçek açıyor. Ağaç çiçeklendiği sıra meyve vermez ama. Ben meyve vereceğinden de kuşkuluyum. Verse bile kötü, yabani meyve verir. Belki yanılıyorum. Rus konuğumuz beni aydınlatırsa yanlışımı kabul etmeye hazırım. Nivel büyük bir kibarlıkla alaycılığını güç gizleyerek söylemişti bu sözleri. Yine de Sergei istifini bozmadı. Bu konuda cahil sayılırım. Sizler sanatçısınız, ben mühendisim. Tıpkı Bay Lansiye gibi. Üstelik hiç şiir de yazmadım. Sanatımızla dünyayı sarsamadığımızı söylerken belki haklısınız. Vaktimiz olmadı. Dünyayı başka şeyle, varlığımızla sarsıyoruz. Aslında ne İngiliz sanatını tartışıyorsunuz ne de Alman sanatını. Bizimkini tartışıyorsunuz. Ve bana tartıştığınız sanat değil de bizim varlığımızmış gibi geliyor. Bu ülkede üstelik akıllı kişilerin gerçek duygularını açığa vurmadıkları dikkatimi çekti. Ezberledikleri bir takım cümleleri tekrarlıyorlar. iktibas kültürü. Size gülünç gelebilir ama bizde de Juliet'ler var. Yalnız aşklarını anlatmayı beceremiyorlar. Kararı siz verin. Hangisi daha iyi acaba? Gerçek bir Juliet'in söyleyecek söz bulamaması mı, yoksa duygusuz bir gölgenin eski bir trajediden alınan sözleri tekrarlaması mı? Mado incecik kaşlarını kaldırdı ve yüksek sesle, Juliet'lerin suskunluğu karşısında saygıyla eğilip, sanatı 30. yüzyıla göndermekten başka çaremiz kalmıyor dedi. Lansiye üzüldü. Neden böyle konuşuyorsun Mado? Ruslar kısa sürede çok şey yapabileceklerini kanıtladılar. Doktor Dumas Lansiye'yi destekledi. Yalnız yapmak mı? Rusya'da gençleri görmek fırsatını buldum. Köylü çocuklarını. Belki dostumuz Nivel gibi yazmayı bilmiyorlar ama düşünebiliyorlar. Düşünmeyi biliyorlar. O ana kadar bir şey söylemeyen, hastalıklı görünüşlü bir genç kadın doktorun sözünü kesti. Ölmeyi de biliyorlar. Ben tanık oldum. Nerede? İspanya'da. Yeniden bir sessizlik oldu. Fransızlar da ölmeyi bilirler dedi Nivel. Bay Lansiye bana hak verecektir. Verdun'u hatırlar. İnsan hep geçmişiyle yaşayamaz dedi Lejan. İşin en acı yanı nedir? Ben size onu söyleyeyim. Bana kalırsa Fransızlar ölmeyi unuttular. Hiçbir şeylerini feda etmiyor, rahatlarının kaçmasından korkuyorlar. Münih Anlaşması'nı haber aldığımız akşamı hatırlıyorum. Neydi o günkü sevinç? Nivel ayağa kalkmıştı. Peçetesini buruşturdu. Demagojiden hoşlanmam. O sıra yalnız ödleklerle salaklar sevinç gösterileri yapıyorlardı. Ama komünistler iktidarda olsalardı aynı şeyi yaparlardı. Rusların savaşacaklarını mı sanıyorsunuz? Demagoji. Hem savaşacak halleri de yok. Kimse tankları bildirilerle durduramadı şimdiye kadar. Hayatlarını kurtarmak için Bolşevikler Rusya'nın bir bölümünü Hitler'e bırakacaktır. Lansiye huzurun alt üst olduğunu fark etti. Herkes bağırıyor, ne karşılarındakini ne de havayı yumuşatmaya çalışan ev sahibini dinliyorlardı. Sergey konuşmaya başlayınca tartışmacılar sustu. Kimsenin savaşmak istediği yok. Bir tek Almanlar belki. Ama söylediklerinizde haksızdınız Bay Nivel. Belki sanattan haberim yok ama kendi halkımı iyi tanırım. Bizim insanlarımız teslim olmayacaktır. Bize saldırılırsa savaşacağız. Hem öyle savaşacağız ki korkunç bir şey olacak. Kenara çekildi, pencerenin yanında durdu. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağmaya devam ediyordu. Konuklar salona geçmişlerdi. Orada Lansiye konuşmanın konusunu değiştirmeyi başardı. Sergey şu sözleri duydu. Jadot'un diyalogları harika işliyor. Mado Sergey'in yanına geldi. Alçak sesle, vatanınızı mı düşünüyorsunuz diye sordu. Hayır, başka şey düşünüyorum. Kısa bir süre önce Bizans tarihini okudum. Türkler kentlerine yaklaşırken Bizanslar ne yapıyorlardı biliyor musunuz? Yarışı hangi arabanın kazanacağını tartışıyorlardı. Kırmızının mı, mavinin mi? Bizim geleceğimizle neden bu kadar ilgilisiniz? Ortak bir düşmanımız var. Hem sonra... Sergey bir süre sustuktan sonra ekledi. Buraya geleli çok olmadı ama şimdiden Paris'i çok seviyorum. Duygulanan Mado bu adamın elini yakalamak, Fransa'da yürekli insanlar bulunduğunu söylemek isterdi. Kötülere, kötülerin saçma sözlerine bakarak yargıya varmamak gerekti. Üzgündü. Biraz daha konuşursa hüngür hüngür ağlayacaktı. Bunların yerine soğuk bir sesle, sizi salonda bekliyorlar dedi. Kahveler geldi. Tam o sıra garson yeni geleni tanıtıyordu. Bay Gaston Roy. Lansiye'nin karısı, kocasının durmadan düşündüğü adamı Korbel'e çağırdığını bilmiyordu. Marcel'in derdini açmaktan çekinmişti. Sadece Rochen müessesesinin müstakbel ortağının konukları üzerinde yapacağı etkiyi görmek istiyordu. Roy'dan hoşlanmadığını yemekten sonra bir fincan kahve içmeye çağırmakla göstermişti. Orta boylu, kısa kesilmiş, minicik bıyıklı, saçları soluk, sanki renksiz bir adamın salona girdiği görüldü. Özenle arkaya taranmış saç perçemi kelliğini gizleyemiyordu. Lansiye yeni geleni tanıştırmaya koyuldu. Anna Roth'un önüne geldiğinde kadın, Bay Roy'u tanırım dedi. Adam açık seçik söylenmiş bu sözleri duymamış gibi adını tekrarladı. Mado'ya adi bir iltifatta bulundu. Maurice Chevalier'den mali politikadan konuşmaya kalktı. Kimse karşılık vermedi. Ayrılma zamanının geldiğini ortaya koyan bir sessizlik oldu. Gaston Roy bir fincan kahveyi bitirirken Sembat kalktı, onu kısa süre sonra ötekileriz dedi. Dumas, Lejan ile birlikte çıktı. Sergey Anna Roth'u evine götürmeyi önerdi. En son giden Gaston Roy oldu. Konukların sonuncusu da çıkınca Lansi'ye soluk aldı. Ama Louis farkına varmadan babasının canını sıktı. Bu Rus hoşuma gitti. Şimdiye kadar etiyle kemiğiyle hiç bolşevik görmemiştim. Politikadan pek anlamam ama bizim radikallerden biraz daha aşırı gittikleri belli. Roy denen adama gelince ne tatsız şey, nereden bulup çıkardın onu baba? Lansiye uzun süredir kafasını kurcalayan soruyu Louis'den duyunca şaşırdı. Gerçekten nereden çıkmıştı bu Roy? Mırıldandı. Onunla aramızda bir takım iş ilişkileri var. İktisadi Haberler Ajansı'nın başında. Roy'un lafı bitti ama Lansiye onu düşünmeye devam etti. Müstakbel ortaktan kimsenin hoşlanmadığı açıktı. Konukların bir saat önce gitmelerine yol açmıştı. Aslında bu Roy çiğ herifin biriydi. Ama ne yapmalı? İnsan ancak elinde olanak varsa ortağını seçebilirdi. Bir de Marcel'ine açılsam, Jelin otu sat diyecek. Marcel'in bir şey söylerse ne eder onu yapar. Her şey kolaylıkla çözümlenecek. İlle de insanın bir mülkü mü olmalı yani? Yaz gelince Normandiya'ya kadar uzanabiliriz. İyi ama bu Marcel'ini soymak, çocukları mirastan yoksun bırakmak demek olmaz mı? Rochen batabilir. Oysa mülk mülktür. Neden insan geçici krize kendini kaptırsın? Çiğ herifin biri. Aileler arası ilişkiler kurmak da olanaksız. İş hayatında herkes iyi kötü çiğdir. Hem sonra Jelinot elden gitmeyecek. Ya Rus? İlk sözlerinden anladım onu. Her şey en iyi şekilde son buldu. Nivel'e varıncaya kadar herkes Vlakov'ta nonşlandı. Neyse, pilice bayıldı Nivel. Nefis bir yemekti. Gaston Roy'u unutan Lansiye karısına ''Yemek iyiydi gibime geliyor.'' dedi. Marcel'in yüzünde o pek yakışan, hüzünlü gülümseme belirdi. Genç Morris'in aynı çocuksu gururla ''Bu şiir iyi gibime geliyor, ne dersin?'' sorusunu sorduğu günleri hatırladı. Lansiye Mado'ya yaklaştı. ''Rus'tan hoşlanmadın mı? Bana kalırsa çok kibar, oturup kalkmayı da biliyor.'' ''Bence öyle değil. Bu kadar kendini beğenmişliği bir arada gördüğümü hatırlamıyorum. Juliet'leri için çıldıracak.'' Tam tersine, çok saygılı konuştu. İyi ama neden kızdın birdenbire? Ben mi? Yok canım, kızdığım falan yok. Hem ister Vlakov, ister Roy, iş arkadaşlarım bana vız gelir. Yatacağım, başım ağrıyor. Korber'in karmakarışık konukları içinde Sergey ile Anna arasında karşılıklı bir yakınlık doğmuştu hemen. Aynı barığı taşıyan iki geminin açık denizde karşılaşması gibi. Bir iki sözcükle anlaşıveriyorlardı. Oysa hayatları öylesine birbirinden uzak, birbirini anlamaları o kadar güçlü ki. Otomobil durdu. Şoför nereden sapacaklarını sordu. Anna'nın oturduğu otelin yakınına, Forger alanına gelmişlerdi. Çok yorgun değilseniz biraz oturabiliriz dedi genç kadın. Mahalle halkının uğradığı bir kahveye girdiler. Bu gibi yerlerde hep görüldüğü gibi bıyıkları terlemiş şişko kadınla tezgah üzerindeki kedisi. Sen nehrinde mi? Yoksa kıyılarında mı balığın oltaya daha iyi geldiğini ya da Burgonya mı yoksa Savoy üzümlerinin mi daha hoş bir kokusu olduğunu gece yarısına kadar tartışmaya hazır iki tip vardı içeride.